Ayrım 2, 3 Anadolu Efsanesi, Yaşar Kemal. Sayfa 18. Ağzına burnuna toz, acı tuz dolmuş, Koca Yusuf gövdesine sarıldığı ağaca gittikçe var gücüyle sarılıyor, rüzgara kendisini kaptırmamak için sonsuz bir güç harcıyordu. Bir korkusu vardı. Ya rüzgar sarıldığı ağacı kökünden söker de götürürse? Ne oldu ne olmadı birden gümbürtü kirp diye kesiliverdi. Esen rüzgar sanki hiç esmemişti. Denizin dalgaları çekildi. Sanki önce kuduran deniz o değildi. Dünya öylesine bir sessizliğe gömüldü ki ortalıkta çıt yok ve yaprak kımırdamıyor. Deniz dümdüz, deniz dalga, köpük üstünde en küçük bir kırışık bile yok. Ovadaki atlarsa bu inanılmaz sessizlik içinde durup kalmışlar. Oldukları yerde dimdik heykeller gibi. Derken ta ötelerde denizin üstünde beyaz bir at. Başı gözüktü, pırıl pırıl büyük gözleri, ışık içinde bir atın başıydı bu. Gövdesi suyun içindeki at, denizi yara yara kıyıya doğru yıldırım gibi geliyordu. Sonra atın boynu çıktı suyun yüzüne, az sonra da at bir silkindi, suyun yüzüne çıkıverdi. Suyun yüzünde uçarcasına kıyıya doğru gelmeye başladı. Mavi denizin üstünden kayarak gelen kırat, pırıltı içinde balkıyordu. Bu sessizlik içinde bile kıratın denize dokunan ayakları hiçbir ses çıkarmıyordu. Koca Yusuf bir türlü gözlerine inanamıyor. Deminden beri olup bitenler hayal mi, gerçek mi bir türlü kendine gelemiyor. Durun bakalım ne olacak? Koca Yusuf kendi kendine söylendi. Deniz aygırı dedikleri bu olmasın? Babamın denize giden atı bile böyle güzel değil. Babamın atı bu olmasın? Keşke bütün atlar bu deniz aygırı gibi yaratılsaydı. Şu dünyada hiçbir şey istemezdim. Böyle bir çift atım olsun, bir çift gözüm var, onu da alsınlar. Denizden toprağa ayak basan at gene şöyle bir silkindikten sonra dikildi. Yanına yönüne bakındıktan sonra başını kuyruğuna dikti. Ötedeki durmuş onu seyreden boz kısrağa doğru koştu. Bunu gören Koca Yusuf delicesine sevindi. Mucize gerçekleşiyordu. Artık deniz aygırından bir kulunu olacaktı. Ne mutluluktu. İşte devlet kuşu insanın başına konarsa böyle konardı. Deniz aygırının kendine doğru geldiğini gören boz kısrak kaçmaya başladı. Deniz aygırı bırakır mı? O da arkasına düştü. Kısrak bir kaçıyor, iki naz ediyordu. Koştu, nazlandı, bekledi. Kır aygıra umut verdi. Aygır yakaladım derken o yeniden kaçtı. Fakat en sonuncu artık kaçacak hali, kaçacak sabrı kalmadı. Geniş sarısını gerip aygırı bekledi. Deniz aygırı da dişlerini kısrağın boynuna geçirip orada ona iki el açtı. Koca Yusuf gözlerine inanamadı. Sevincinden çıldırıyor, ne yapacağını bilemiyor. Orada dört dönüp duruyordu. Bu mucizeyi karısına, oğluna, beye, hiç kimseye açmayacak. Deniz aygırının kulunu kendinin olacaktı. Kim ne bilecekti ki bu kulunun ne olduğunu? Kim ne bilecekti bu atın deniz aygırının kulunu olduğunu? Vakti saati gelince kırk kısrak ona bir kulun verecekti de deniz aygırının tıpkısı. Dünyalar eden bir tay. Koca Yusuf aygırın kısrağı açtığı saati dakikası dakikasını yazdı. Doğuruncaya kadar boz kısrağı gözünden bile esirgemeliydi. Şimdi boz kısrak dünya padişahlarının hazinesini taşıyordu. Ona gözü gibi bakacaktı. Ertesi gün gene deniz kudurdu, dünya delirdi. Gene öylesine bir sessizlik oldu, deniz duruldu. Sonra da gene kıraygır denizden süzülüp çıktı. Bu sefer de doru kısrağın ardına düştü. Doru kısrak bir kaçtı, iki durdu, en sonuncu durup aygırı bekledi. Aygır ona da açtı. Koca Yusuf artık bu kadar sevince dayanamazdı. Neredeyse sevincinden yüreği çatlayıp ortasından çatlayacaktı. Şimdi İki etmişti. Dünya malı bir yana, deniz aygırının bir tek kulunu bir yana. Koca Yusuf bunu da dakikası dakikasına defterine yazdı. Doğru kısrağa da tabii iki gözü gibi bakacaktı. Koca Yusuf sevincinden ölecekti. Bu inanılmaz sırrı hiç olmazsa bir kişiye söylemeliydi. Söylemeliydi ama kimseye güvenemiyordu ki. Söylerse belki de deniz aygırının büyüsü bozulurdu. Koca Yusuf dişlerini kenetledi, ağzını bağladı, büyük sırrını kimseye söylemedi. Ölürse ölsün, bir can değil mi? Deniz aygırının yoluna feda olsun. Üçüncü gün gene aynı saatte aynı haller oldu. Deniz aygırı bir ışıltı içinde yanarak denizden süzülüp geliyordu. Bu sefer de Yağız kısrağın ardına düştü. Koca Yusuf bunu da defterine yazdı. Şimdi üç kısrağa canından da fazla değer vererek bakacaktı. Koca Yusuf içinde büyük sırrının ağırlığını, mutluluğunu, güzelliğini taşıyarak geldi. Günlerce denizin kıyısını bekledi. İnsanoğlunun gözü doymaz. O istiyordu ki deniz aygırı her gün denizden çıksın, her gün bir kısrakla. Ne kadar kısrağı varsa her birinden bir deniz kulunu olsun. Heyhat ki bir daha ne deniz kudurdu, ne de dünya delirdi, ne de bir daha durulmuş denizden kır aygır süzüldü çıktı. Koca Yusuf kendi kendine söyleniyor. Şunu bir daha görsem diyordu. Şu darı dünyada neyim varsa malım, mülküm, atlarım, varım, yoğum, neyim varsa şu kır aygırı bir daha görmek için verirdim. Hiçbir şey için değil, sırf bir an bir daha görmek için. Ama kır aygır görünmüyordu. Bekledi, bekledi. Kır aygır bir daha gözükmedi. Koca Yusuf'un da umudu kesildi. Varsın gözükmesin. Üç tane kulun bırakmıştı ki, üç kulun anaları da Bolu Bey yılkılarının en soylu kısraklarıydı. Deniz aygırı binlerce kısrağın içinden bu üç en soylu kısrağı nasıl seçmişti şaşılır. Koca Yusuf artık uyumuyordu bile. Deli gibi gece gündüz atların içinde üç kısrağın yanındaydı. Yusuf şimdi öyle bir seyisti ki bir taya şöyle bir uzaktan baksa onun 10 yıl sonra nasıl bir at olacağını bilirdi. Yeni doğmuş tayların yüzlercesini bir ağıla koyuyor. Şu tay doğru kısrağın, şu tay sekil kısrağın, şu tay da akıtmalı kısrağın deyip bütün kısrakların taylarını bir bakışta seçip çıkarıyordu. Seyisler artık eleman diyorlardı ondan. Geceleri tavla tavla geziyor, kır ata şöyle, doğru ata böyle, gök atın dizini, kula atın gözünü diye emirler veriyordu. Vakti saati gelince Koca Yusuf boz kısrağın başını beklemeye başladı. Doğum biraz daha gecikse o ya delirecek ya da sabırsızlıktan çat deyip çatlayacaktı. O boz kısrağın başında bekleye dursun, kısraktır. Bir kıvranıp kulunu Koca Yusuf'un önlüğüne bıraktı. Yusuf tayın ayaklarını toprağa değdirmeden sarıp sarmalayıp getirdi. Tayın ayakları 3 gün toprağa değmemeliydi. Koca Yusuf 3 gün uyumadı. Tayı kucağında tutup tayın ayağını yere değdirmedi. Ertesi gün doğru kısrak doğurdu. Doğru kısrak huysuzluk edip debelendi. Onun tayı onu bekleyen seyisin önlüğüne düşmedi. Bir kumsal yere düştü. Ayakları kuma değdi. Yağız kısrak da doğru kısrak gibi yapıp debelendi, huysuzlandı. O da kulunu bir taşlığa bıraktı. Tayın ayakları taşa değdi. Bu taylar önlüğe düşmemiş, bu yüzden özürlü doğmuşlardı ama olsun. Koca Yusuf onların özürlerinin ne olduğunu biliyordu. Bu kadarcık kusur kadı kızında da bulunur. Seyis Yusuf bu tayları da alıp evine getirdi. Öylesine sarıldı ki taylara. Öylesine bakıyordu ki onlara, bir gözünden bir gözüne güvenmez. Taylar böyle bin bir naz içinde büyümede olsunlar, biz haberi Osmanlı'dan verelim. Demiştik ki Bolu Bey'in ta ezelden beri arası Osmanlı ile açıktı. Bolu Bey'i arasının Osmanlı ile düzelmesi için can atıyordu. Böyle bir fırsatı çıkarana keseler dolusu altın verirdi. İşte bu yıllar Bolu Bey'in atlarının ünü daha da büyümüş, Osmanlı sarayında bile konuşulmaya başlamıştı. Şehzadeler, sultanlar Bolu Bey'in atlarından söz ederlerken içlerini çekiyorlardı. Bolu Bey'in atlarının sözü padişahın kulağına da gitti. Padişah Bolu Bey ile aralarının açık olmasını şöyle bir hatırladı ama aldırmadı. Seyis başını çağırdı. Gidesin Bolu Bey'ine, benden selam söyleyesin. Atları sarayda konuşulur. Bana 3 at yollasın, dedi. Padişahın seyis başı birkaç gün sonra Bolu'ya geldi. Bu atlar ne biçim atlardı da bu kadar ün yapmışlardı. Padişah merak ediyordu. Seyis başı da padişahı kadar merak ediyordu. Seyis başı Bolu Bey'in huzuruna gelip, "Padişahım 3 at ister ki senden, şöyle havada uçan kuşu tutsun. Padişahımın selamı var." Padişahın emrini söyledi. Bolu Bey'in etekleri tutuştu. Ne yapacağını şaşırdı. Demek ona bu iyilik de atlar yüzünden gelecekti. Padişahla barışması, artık kıyamete kadar soyunun beylikte kalması demekti. Bu fırsatı yaratacak ilk adama kese kese altın verecekti. Hemen birkaç kese altın getirip Seyis Paşa'nın kucağına koydu. Seyis Paşa ne olup bittiğinin farkında değildi. Bunlar kendilerinden at isteyeni altında mı verirlerdi? Her neyse altınları sevinçle aldı. Bey az sonra dışarı çıktı ve Koca Yusuf'u çağırdı. Koca Yusuf, Koca Yusuf amanı bilin mi? Duydun mu olanları? Duydun mu olan güzel işleri? Osmanlı Paşa bizden 3 at istiyor ki gökte uçan kuşu tutsun. Kurtulduk, barıştık Osmanlı'yla. Üstümüze hiç batmayacak bir gün doğdu. Sana güveniyorum. En güzel atları seç ki Osmanlı hayran kalsın. Atları görünce lal-ü ekbema kalsın. Osmanlı içinde adımızı küçük düşürme, göreyim seni. Koca Yusuf, bana 3 gün izin ver beyim. 3 gün izin ver ki Osmanlı Paşa'n ve senin şanı layık 3 at seçeyim. Sana güveniyorum Koca Yusuf. Koca Yusuf ovalara gitti, yılkı yılkı atların içinde aradı, tavlalara gitti, tavla tavla atların içinde aradı. Birbirinden seçilmez binlerce at vardı. Her birisi ceylan gibi uçan şahini gökte kapan atlar. Koşarken kanat açıp uçan atlar. Bey bu atlar yüzünden yıllar yıl düşman oldu, padişahla barışacaktı. Öyle güzel atlar seçmeliydi ki padişah görünce onları parmağı ağzında kalmalıydı. Öyle güzel atlar seçmeliydi ki padişaha, padişah bu güzel atları gönderen beyi için hiçbir kötülük düşünmemeliydi. Kötülük düşünmek ne demek? Beyi andıkça padişah ona sevgi, ona minnettarlık, ona hayranlık duymalıydı. İşte böyle 3 at. 3 at. Seyisbaşı Koca Yusuf'u bir düşüncedir almıştı. Aklına bir şeyler geliyordu ama onu bir türlü düşünmek istemiyor. Hemen kalkıp atların içine gidiyor. Bir türlü de at beğenemiyordu. Bu türlü 3 atı binlerce atın içinden seçemeyen Koca Yusuf cehennem azabı içindeydi. Öyle 3 at seçmeliydi ki padişaha. Aklı bir türlü varıp da düşünemiyor, dili bir türlü varıp da söyleyemiyordu. Uykusuz, diliksiz 3 günde böyle geçti. Koca Yusuf 10 atın içinden 3 at seçememişti. Ele güne karşı rezil olacaktı. 3. günün artık bütünü mümkünü çareleri kesilmişti. Hemen evine koştu. 3 tayı tavlasından çekti, peşine takıp beyin konağına gitti. Evet, bir koca paşa bunlardan daha layık 3 at olamazdı. Canını alsalar da bir 3 tayı almasalardı ama o beyini canı gibi seviyordu. Beyinin hatır için olmasa da bu tayları ne pahasına olursa olsun hiç kimseye vermezdi. Ne padişaha ne krala. Yine de tayları çekip konağa götürürken içi kan ağlıyordu, yüreği kopuyordu. Yalnız onu teselli eden küçük bir umut vardı. Belki deniz aygırı denizden gene çıkar da gene kısrakları aşardı. Karar vermişti, artık yıllar yılı deniz kıyısını bekleyecekti. Tayları çekip götürürken bile bir pişmanlık duyuyor, tayları götürmekten vazgeçiyor, geri evine dönecekken kulağında beynin sesi çınlıyordu. Osmanlı içinde adımızı küçük düşürme, göreyim seni. Adlarını Osmanlı içinde küçük düşürmese düşürmese bu taylar düşürmezdi. Koca Yusuf arkasına 3 tayla gözlerini kapayıp beyin huzuruna geldi. İşte padişaha layık atlar olsa olsa bunlardır. İşte adımızı Osmanlı içinde bu taylar küçültmeyecektir. Bolu Bey'i taylara şöyle bir baktı, gözlerine inanamadı. Deniz Aygır'ın kulunları 2 yaşına gelmişti ama hiçbirisi ayakta duracak halde değildi. Tayların hiç mi hiç görkemleri yoktu, gözleri çapaklıydı, burunlarından durmadan sular akıyordu. Tüyleri keçe gibi derilerine yapışmış, kemikler iskelet kalmış. Dur da yanlarında kemiklerini birer birer say, kulakları düşmüş, yeresiz dizleri yara içinde, bacakları da titriyordu. Bunlar tay değil, birer ölümcül tazı, birer uyuz sıçan. Bolu Bey hışımla Koca Yusuf'a sordu. Bunlar mı padişaha layık atlar? Bunlar mı bizi Osmanlı içinde küçük düşürmeyecek? Koca Yusuf beyin karşısına dikildi. Beli beyim, bunlar padişaha layık atlar. Bolu Bey, tavlamda bunlardan iyi hiç mi at yoktu? Koca Yusuf, beli beyim, bunlardan güzel hiç at yoktu. Bolu Bey, sen benimle alay edersin. Bolu Bey öfkesinden çıldırmıştı. Yanındakiler de Koca Yusuf çekemeyenler de fırsatı ganimet bildiler. Herifin koltuğuna birer kaya yuvarladılar. Bu adam yaban elden gelmedir. Kan davası, beylik davası güdüyor. Seni Osmanlı içinde rezil, malamet edecek. Bu taylar koca bir padişaha gider mi? Yere yatsalar her birinin kuyruğundan 3 kişi tutaki kaldıra. Bunlar at değil, 3 tane ölü tazı. Üfürsen yıkılacaklar. Bolu Bey'i bağırdı. Sesinden bütün Bolu çarşısı çınladı. Dükkancılar korkularından kepenklerini indirmeye başladılar. Malum beylerin sağa solu olmaz. Bir bakarsın verir, abad ederler. Bir bakarsın vurur, berbat ederler. Kellesini vurun şu seysin. Kellesini vurun şunun. Madem ki bize düşmanlık eder. Madem ki ekmek yediği sofraya bıçak sokan odur, kellesini vurun, koltuğun altına koyun ki ağzının tadını bellesin. Huzurda Seyis Yusuf'u sevenler, onun değerini bilenler, onun kötü bir iş, bir ihanetlik yapmayacağına inananlar da vardı. Araya girdiler. Aman beyim, yaman beyim, kul kusursuz olmaz, Yusuf'tur. Bir kusur işledi, canını bağışla, dediler. Beydir, onların ısrarlarına dayanamadı, Yusuf'un canını bağışladı. Fakat öfkesi o kadar büyüktü ki cellatlara emir verdi. Canını bağışladım. Gözlerine mil çekin. Gözlerine mil çekin ki binlerce güzel at dururken iki üç ölü tazıyı beyine bir daha seçip de getirmesin. Cellatlar Yusuf'un gözlerine mil çektiler. Yusuf gözlerine mil çekilirken of bile demedi çünkü iyiliğinin, dostluğunun kurbanı olmuştu. Bu zalim beylerin anlayışı, insanlığı, dostluğu olsa olsa bu kadar olurdu. Yürü bire Bolu Bey'i, senden bir gün bu gözlerin, bu dostluğun öcünü alırsam alırım. Alamazsam da sen var kıyamete kadar övün git. Koca Yusuf'un dünya gözüne karanlık oldu. Dünyasının karanlığında büyük, dinmeyen öfkesinin içinde dört dönüyor, kuduruyordu. Şu Bolu Bey'inden, şu kadir kıymet bilmez zalimden, şu en değerli adamını bir pula, küçük bir kızgınlığa satan süssüzden, şu gözlerin ışığını çalan lanetlemeden öcün nasıl alacaktı? Doluya koyuyor almıyor, boşa koyuyor dolmuyordu. Kimsesiz, kimsesiz, üstelik de iki gözden yoksun, elsiz, ayaksız, dilsiz, belsiz bir fıkaraydı. Karşısındaki de kocaman Bolu Bey. Ne gelirdi elinden? Gözleri ise gitti gider. Bolu Bey belki de onu çoktan unutmuştu. Ona varsalar da deseler ki, senin kanına susamış, öfkeden kudurup delirmiş Koca Yusuf adına bir düşmanın var, deseler, Bolu Bey onu öldürmeye bile kalkışmaz, güler geçerdi. Koca Yusuf başına gelen çok zordu. Beterin beteriydi. Böyle bir belayı Allah kimseciklerin başına vermesin. Bir dert ki çekilmez, bir dert ki düşman başına. Gözlerine uyku girmiyor. Dünyasının karanlık oluşu neyse ne ya. Hayatı zehir olmuştu. Gece gündüz zehir yiyor, zehir içiyordu. Ona gözlerinin körlüğü, karısının ölümü, fıkaralığı, perişanlığı hız gelirdi. İle de onu öldüren çaresizliğiydi. Elinin kolunun bağlı oluşu. Bolu Bey'inden öcünü almak için hiçbir imkana sahip olmayışıydı. Oğlu Ruşen Ali yetişip gelmişti. Yaşı varıp da 18'e dayanmıştı. Alımlı, geniş omuzlu, uzun boylu ceylan gibi bir delikanlıydı ama boynu büküktü. Gözüne mil çekilmiş bey, sarayından kovulmuş bir körün oğluydu. Üstelik de üstü başı paramparça, kıçı başı görünen, dilenci kılıklı birisiydi. Bolu Bey de babasının gözüne mil çektirirken olanca mallarını, mülklerini de ellerinden almıştı. Baba oğul çırılçıplak dört duvar bir evde kala kalmışlardı. Oğlu Ruşen her gün babasının elinden tutar, yede yede eve götürür, evden getirir, onun yıkılmış, ezilmiş, kırılmış gönülcüğünü elinden geldiğince hoş ederdi. Bir gün burada, iki gün şurada çalışır, kazandığıyla ancak iki ekmek alır, babasını kuru ekmekle beslerdi. Bolu büyük şehir, yol kesen, seyrek basan, ardiye malı kazanda kaynamaz, ipten kazıktan kurtulmuşun tümü sokaklardı. Meteliğe kurşun atıp sinekten yağ çıkarıyorlar. Ruşen her gün iki ekmeğini alıp eve dönerken önünü onlardan biri keser. Ekmeğin birisini elinden haraç olarak alır. Çocuk toydur, çekingen, korkaktır, sesini çıkaramaz. Sesini çıkaramaz ama haraç verdiğinden dolayı da utancından yerin dibine geçer. Babası oğlunun korkaklığını, çekingenliğini bilir. İki ekmekten birisinin ne olduğunu da iyice bilir. Elinden geldiğince de oğlunun başına gelenleri bildiğini ona sezdirmemeye çalışır. Şu oğlu yürekli yiğit birisi olmuş olsaydı belki bir gün baba oğul öğütlerini Bolu Bey'inden alabilirlerdi. Oğlunun korkaklığı da başına gelen işlerin tuzu biberi. Şu dünyaya bir kara yazı Koca Yusuf gelmiş ki olmaya gitsin. Koca Yusuf gece gündüz ahında vahında inlemesinde oğlu azıcık aralandı mıydı birden patlar çağlayanlar gibi boşanır. Başlar söylenmeye. Bu koyu karanlık, bu taş gibi, bu su gibi, bu kurşun gibi ağır karanlık ölene dek üstümden kalkmayacak. Ben hiçbir zaman, hiçbir zaman öcümü Bolu Bey'inden alamayacağım. Hesaplaşmamız kıyamete kalacak. Koca Yusuf'un böyle oğlu olur mu? Böyle ödlek, böyle tavşan gibi, böyle elindeki ekmeği iki serseriye kaptıran oğul. Vurunca Allah tüm kökümüzden kuruttu. Tutunacak en küçük bir dal, sarılacak en küçük bir ışık bile bırakmadı. Koca Yusuf'un kendi kendine böylesine konuşmalarını arada bir Ruşen Ali de yakalıyor, çocukcağız kahroluyordu. Ah, biraz daha yürekli, biraz daha yiğit olsaydı, şu Bolu Bey'ine gösterirdi. Nerede o yürek onda? Gene günlerden bir gün Ruşen babasının ekmeğini almaya çarşıya giderken bir sokakta küçük bir zar köpek gördü. Zar dişine bir işkembe takmış, mahallenin bütün köpekleri de arkasına düşmüş. İstiyorlar ki işkembeyi zarın elinden alalar. Zar küçücük, el kadar arkasındaki köpeklerin her biri at gibi kocaman. Üstelik de bir değil, beş değil, bir sürü. Ruşen Ali durdu, hayranlıkla, şaşkınlıkla bu bir sürü devle, bu küçücük karıncanın dövüşüne baktı. Küçük köpek vardı, arkasını bir taşa dayadı, işkembeyi de bacakları arasına aldı. Önüne gelene hırladı, ardına gelene tepti. Kendi üstüne gelen kocaman köpekler öylesine yumulup dalıyordu ki köpek neye uğradığını bilemiyor, kan revan içinde arkasına bile bakmadan başını alıp gidiyordu. Bir yarım saat içinde küçük zarın başında hiçbir köpek kalmadı. Kiminin kulağı, kiminin kuyruğu kopmuş, kiminin gözü çıkmış, birer birer çekilip gittiler. Zara yaklaşmak mı? Bir daha Allah göstermesin. Zar bunca dövüşte işkembesini elinden kaptırmak değil, ne yapıp yapmış, kısmetinin ucunu bile göstermemişti öteki itlere. Ruşen Ali kıssadan hisse aldı. Ulan şu bir parmak it kadar bile olamadık, dedi. Gayrı canına tak demiş, tepeden tırnağa yürek kesilmişti. Hemen eve geri döndü, eline iyi bir kırılmaz aldı, bu kırılmazın ucuna tam bir okka çivi çaktırdı. Elinde kırılmazı kabara kabara çarşıya ekmek almaya gitti. Bu sefer tam 4 tane ekmek aldı. Bir elinde ekmekler, bir elinde kırılmazı. Bakalım ne olacaktı? Elinden ekmekleri alanlar kırılmazı görünce ne diyeceklerdi? Ne diyecekler? Gene hemen karşısına çıktılar, ekmekleri istediler. Hem de bu sefer 4 ekmeği vardı serseriler başı. Üçünü bırak da git, dedi sümüklü oğlan. Ruşen Ali'dir elindeki ekmekleri bir duvarın üstüne yerleştirdi, geriye döndü. Ona sümüklü olan diğerinin üstüne zorladı. Onu bir sopada yere yıktı. Ötekileri de kattı önüne. Serseriler öylesine kaçıyorlardı ki yerlerine sapan duşu ulaşamaz. Serseriler önde, Ruşen Ali arkada koşarak bütün şehri dolandılar. Ruşen Ali onlara nasıl ulaşsın? Herifler canhaviyle bir koşuyorlardı ki değme Yavuz at yetişemez. Serseriler iyi bir ders almışlar. Korkularının ötleri boklarına karışmıştı. Geri geldi. Ekmekleri duvarın üstünde öyle duruyor. Artık kim dokunabilir ki ekmeklerine? İşte bu sebepten derler ki, Köroğlu yiğitli bir küçümencik itten öğreniktir. Ve de öyledir. Babası baktı ki oğlu 4 tane ekmek getirmiş. Sebebini hiç sormadı. Nasıl olsa kurnaz seyis bunun sebebini anlayacaktı. Az sonra da anladı. Nereden anladı dersiniz? Yordamlayarak evden dışarı çıkıyordu. Kapının yanında eline bir şey değdi. Eline aldı ki bir kırılmaz sopa. Sopanın ucunu yokladı. Aman Allah, sopanın ucu çiviyle sıvalı. Eve gelen 4 ekmekten, ucu sıvalı sopadan işi anladı. Seyisbaşı sevincinden deliye döndü. Sevincinden ne yapacağını bilmiyordu. Gözü açılsa bu kadar sevinmezdi. Bolu Bey bütün varını yoğunu üstüne de beyleni verse bu kadar sevinmezdi. Babası dirilse köyü gene o eski ceylan gibi atlar yetiştiren köy olsa bu kadar sevinmezdi. Göl yatağından su eksik olmaz. Eskiden de kurt en iyi kurt olur. Koca Yusuf'un oğlu da koca Yusuf gibi olacaktır eninde sonunda. Şimdi artık tutunacak bir dalı, sarılacak bal kıyan bir ışığı vardı. Umutsuzluk cehennem olup gitmiş, yerini kıvanca, sevince bırakmıştı. Oğlunun eskiden korkaklığı nasıl yüzüne vurmadıysa, şimdi yürekliliğini ona söylememeli, vurdum doymaz görünmeli, oğlundaki bu değişikliğin sebebini araştırmalıydı. Şimdi sevincinden boyuna türküler söylüyordu, türküsünü söylüyor, gülüyordu. Araştırması uzun sürmedi, oğlunun başına gelen hemen öğrendi. O zar eline geçse kuyruğunu gümüşletirdi. İnsan anadan yiğit doğmaz, insanı hem yürekli hem de korkak yapan görgüsü ve aklıdır. Artık her gün eve tamı tamına ucu bile kopmadan 2 ekmek geliyor. Bunlar bu minval üzere konup göçmede, yiyip içmede olsunlar, Taylar Bey'in tavlasından boy atıp gelişmeye başladılar. Seyis Yusuf da bir meraktır aldı. Acaba Taylara ne olmuştu, nasıllardı? Birkaç kere onu gizliden tavlaya gönderdi. Çocuk Tayları bir türlü bulup göremedi. Koca Yusuf oğlunun bu beceriksizliğine kızdı ama yüzlemedi. Bir gece oğlunu sesledi. Elimi tut Ruşen. Ayağını öyle bas ki toprağa hiç ses çıkarmasın. Pamuk üstünde yürür gibi yürü. Beni beyin büyük tavlasına götür. Ruşen Ali korktu. Baba ne diyorsun? Beyin tavlasına girilir mi ki? Oraya kuş kanadıyla, yılan gövdesiyle giremiyor. Giren insanoğlu da oradan sağ çıkmıyor. Sen dediğimi yap. Tut elimi. Haydi düş önüme. Ruşen çarnaçar babasının önüne düştü. Karanlıkta çıt çıkarmıyorlardı. Ortalıkta da gecenin cikiltisinden başka ses yoktu. Büyük tavlaya geldiler. Ruşen Ali, beyin tavlasında ne yapacaksın? Geldik mi tavlaya? Geldik. Burada ne yapacaksın baba? Konuşmalar fısıltı gibiydi. Benim taylara bakacağım. Daha fazla dayanamam. Acaba nasıl oldu benim taylar? Benim taylara baktılar mı dersin? Ruşen Ali, bu karanlıkta bu binlerce at içine nasıl bulacağız tayları? Koca Yusuf kızdı. Oğluna karşılık vermedi ve büyük tavlanın kapısına yürüdü. Tavlanın kapısı sağlam kilitliydi ama koca Yusuf onu kolayca açmasını bilirdi. Oğlu ne bilecekti at yetiştirmek ne demektir? Ruşen Ali daha çiçeği burnunda bir gencecik uşak. Atlar arasında büyüdü ama atlara bakmadı. Gerçekten bu çocuk şimdiye kadar niçin atlarla hiç uğraşmamıştı? Atları sevmiyor muydu acaba? Yok yok, bunun mümkünü yok. Koca Yusuf'un oğlu nasıl olur da atları sevmezdi? Böyle bir şey olamazdı. Ruşen Ali'yi bir merak sarmıştı ki öldürücü iflah etmez. Babası bunca atın arasını bu karanlıkta, bu kör gözleriyle tayları nasıl bulacaktı? Tayları nereye, tavlanın ne yanına bağladıklarını bile bilmiyordu. İyi atçılar, hele koca Yusuf gibiseler, ellerinde büyüyen atlarını kokularından bilirler. Ya da onların derin, doğru bir duygu alır, atlarına götürür. Hele koca Yusuf, kır atın kokusunu 3 günlük yoldan bile duyardı. Kırtağa gelirken ortalık bir deniz kokusu, taze bir yosun kokusuyla dolardı. Sonra da daha yaklaşınca da kırtağdan ince keskin bir dağ çiçeği kokusu gelirdi. Ruşen bütün bunları ne bilsin? Tavlada baba önde, Ruşen arkada, atların arasından yordamlayarak ilerliyorlardı. Tavlayı sıcak bir ova, ağır bir at kokusu doldurmuştu. Atların sırtından buğulanan acı bir ter kokusu geliyordu burunlarına. Uçsuz bucaksız tavlada oradan oraya dolaşıp duruyorlardı. Neredeyse sabah olacak, bekçiler babayla oğlu tavlada yakalayıp beye götürecekler. Bey de bu sefer mümkünü yok, onları bağışlamayacak, öldürecekti. Koca Yusuf neden sonra oğlunu sesledi. Gel oğul gel, şu ileride bizim taylar. Az sonra tayların yanındaydılar. Koca Yusuf elini uzatıp tayları teker teker yokladı. Eyvah, eyvah ki ne eyvah. Eyvah ki bin kere eyvah. Bu imansızlar taylara hiç bakmamışlar. Ne yem ne ot vermişler, ne de tımar etmişler. Su bile içirmemişler, ölüme terk etmişler. Ama taylar o kadar sağlam ki dayanmışlar. Haydi oğul gidelim. Bu iki dinlilerin bu taylara yaptıklarına daha fazla dayanamam. Artık koca Yusuf her gece şehirden ele tek çekilince soluğu tavlada tayların yanında alıyordu. Ama bu böyle olmayacaktı. Bir gün kırtayı okşarken birden tıp diye aklına düştü. Yarın sabahtan erken Ruşen Ali'yi beyine gönderecek, kırtayı isteyecekti. Bey de hemen ona tayı verecekti. Kırtayın kıymetini bilse onu bu hale getirir miydi? Ruşen Ali sabah erkenden beyin kapısındaydı. Bey onu kabul etti. Ne istiyorsun köroğlu? Ruşen Ali afalladı. Ona bir iş körün oğlu demişti ilk olarak. Artık bundan sonra ona herkes körün oğlu diyecek, adı sanı unutulup gidecekti. Geldi köroğlu, gitti köroğlu. Afallamış Ruşen karşılık vermeden bey tekrar konuştu. Söyle körün oğlu, bir dileğin mi var? Sabah sabah huzuruma gelmişsin. Ruşen nar gibi kızardı, biraz öfkeden, biraz sıkılganlıktan kekeledi. Babama yiyecek taşıyacağım da. Bey, sonra? Sakalık yapı su taşıyacağım da. Sonra uzatma, çabuk söyle. Babam dedi ki o kötü kırtay var ya, sana versin bey, dedi. Bey hemen el çırpıp adamlarını çağırdı. Şu körün oğlu ne istiyorsa verin. Tay mı istiyormuş ne? Verin de gitsin. Tayın zaten gözünün yaşı burnunun sümüğüne karışıyor. Tavlaya gittiler. Bir köşede pinekleyen uyuz kırtayı hemen verdiler ona. Beyin seyisi, kardeş istersen şu iki tayı da al götür. Al götür de şunların sümüğünden, uyuzundan kurtulalım. Yiyorlar, yiyorlar, bir türlü adam olmuyorlar. Ruşen Ali, istemem dedi. 40 ay bize yeter. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.